Ayrım 9. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 78. Sonbaharının başlangıcında ölüsü aslında Patricio Aragones'in cesediyken onu bu durumda bulmuşlardı. Yıllar sonra bizler onu yine bu durumda bulduk. Öyle bir belirsizlik anıydı ki hiç kimse akbabaların didik didik ettiği, denizin derinliklerinden fışkırmış asalaklarla kaplı bu ihtiyar bedenin onun olduğuna inanamadı. Çürüyüp küçük bir heykele dönüşmüş elinin, patırtılı günlerde inatçı bir kızcağızın çektirdiği cefa yüzünden sürekli göğsünün üstünde durduğuna ilişkin hiçbir belirti yoktu. Kimliğini tam tamına kanıtlayacak bir iz de bulamamıştık. Olayların bizim çağımızda böyle gelişmesi tuhaf gelmiyordu doğrusu. Değil mi ki en görkemli günlerinde bile kişiyi varlığı konusunda kuşkuya düşürecek yeterli nedenler vardı. Uşakları bile yaşını doğru dürüst bilmiyorlardı. Ne kargaşalı dönemler görülmüştü. Bağış balolarında 80 yaşında gösteriyordu da toplantılarda 60, ulusal bayramlarda 40'ın bile altında gösteriyordu. Güvenlik mektubu sunan son diplomatlardan Büyükelçi Palmerston, ülkemizde okunması yasaklanan anılarında onun gerçekten göründüğü kadar ihtiyar mı olduğunu, yoksa bu yıpranmışlığın başkanlık sarayındaki düzensizlikten, bakımsızlıktan mı ileri geldiğini kestiremediğini belirtiyordu. Yığınla kağıt parçasının, hayvan gübresinin, geçitlerde uyuyakalan köpeklerden artan yemek kırıntılarının arasından geçmek zorundaydınız. Gümrüklerde hiç kimse hiçbir konuda bilgi veremiyordu. Ben de özel dairesinin birinci katını işgal etmiş cüzdanlılarla yatalaklardan yardım istemek zorunda kaldım. Beni kabul salonuna götürdüler. Tavuklar salon halılarındaki düşsel başak tarlalarını gagalıyorlardı. Bir inek duvardaki başpiskopos portresinin bezini yemeye çalışıyordu. Küp gibi sağır olduğunu hemen anladım. Ne konuda soru sorsam ilgisiz bir yanıt verdiğinden değil, kuşların şakımadıklarına üzüldüğünü söyledi. Oysa kuş çığlıklarından durulmuyordu odada. Tan ağrırken bir ormanda yürüyor gibiydiniz. Güvenlik mektubu sunma törenini ansızın yarıda kesti. Duru bir bakışla baktı ve elini kulağının arkasına tutarak pencereden dışarısını, bir zamanlar denizin bulunduğu tozlu ovayı gösterdi. Ölüleri mezarlarından uğratacak bir sesle, geçen katırlara kulak vermemi istedi. Dinle sevgili Stetson, deniz geri dönüyor. Bu çökmüş ihtiyarın bir zamanlar yönetiminin ilk yıllarında, hiç beklenmedik anlarda, eli palalı, çıplak ayaklı bir Guajiro Kızılderilisinin koruyuculuğunda, gönlünce seçtiği milletvekilleri ve senatörler eşliğinde kentleri dolaşmaya çıkan o büyük kurtarıcı olduğuna inanmak güçtü. Ekinler üstüne bilgi toplardı, malların durumu nasıldı, insanların davranışları nasıldı. Alanda mango ağaçlarının gölgesinde hasır sallangaçlı iskemlesinde kitap okur, o günlerde başından eksik etmediği ustabaşı kasketiyle yelpazelenir, sıcaktan içi geçer gibi olsa da konuşma sırasında en ufak bir ayrıntının havada kalmasına izin vermezdi. Çevresine topladığı kadınlarla erkekleri küçük adları ve soy adlarıyla çağırırdı. Sanki bütün ulus, halkının nüfus kütüğü, istatistikler ve sorunlar belleğine kazılmıştı. Gözlerini açmadan çağırdı beni. ''Gel bakalım Jacinta Morales'' dedi. Geçen yıl güreş tutup yere yıktığı ve bahis sonucunda bir şişe Hint yağı diplettirdiği oğlana ne olmuştu? ''Ya sen Juan Prieto'' dedi bana. Solucanları kulağından dökülsün diye okuyup üflediğim damızlık boğan ne oldu? ''Ya sen Matilde Peralte'' ''Şu kaçak kocanı sağ salim geri getirmem karşılığında bakalım ne vereceksin bana. Bak burada boynuna ip dolayıp sürdük buralara. Bir daha yasal eşinden, biricik karından kaçarsan zindanlarda çürütürüm seni diye uyarmıştı kocayı. Sonra verdiği cezayı hemen uygulama tez canlılığı içinde kasabın birine, hileye başvuran bir veznedarın ellerini, halkın gözü önünde kesmesini buyurmuştu. Bahçelerden birinden domates topladı, ziraat memurlarının önünde bir uzman havasıyla tattı domatesleri. Bu toprak dedi, erkek eşek gübresi istiyor, devlet üstlenmeli bu işi diye buyurdu. Sonra halk arasında dolaşmaktan vazgeçip pencereden bana seslendi. Kahkahadan kırılıyordu. Sen ha Lorenzo Lopez, 20 yıl önce bana armağan ettiği dikiş makinesi ne olmuştu sordu. Ben de cartlığa çekti generalim dedim. Unutmayın ki ne eşyalar ne de biz insanlar dayanabiliriz bir hayat boyu. O tam tersini ileri sürdü. Dünya sonsuzdur dedi. Sonra sokak ortasında yolunu bekleyen resmi zevatı hiçe sayıp tornavida ile makine yağına sarıldı. Başladı makineyi sökmeye. Ara sıra çaresizlikten boğa gibi homurdanıyordu. Yüzü gözü yağ içinde kalmıştı. Gel gelelim 3 saat sonra makine ilk alındığı günkü kadar iyi dikmeye başlamıştı. Çünkü o dönemde günlük hayattaki en ufak bir terslik onun gözünde en önemli devlet sorunu kadar büyük bir önem taşıyordu. Mutluluk dağıtarak asker kurnazlığıyla ölümü tavlayabileceğine yürekten inanıyordu. Bu elden ayaktan düşmüş ihtiyarın bir zamanlar onca büyük bir egemenlik sürdürdüğüne inanmak güçtü doğrusu. Bir zamanlar saat kaç diye sordu mu, siz nasıl buyurursanız yanıtını alırdı. Doğruydu da, saatleri işine geldiği gibi değiştirmekle yetinmez, resmi tatil günlerini de oynatırdı. Tek isteği tatilden tatile, o çıplak ayaklı Kızılderili'nin, ağlaç suratlı senatörlerin ve her köy alanında en gözüpek horozlarla dövüşmeye hazır eşi bulunmaz horozlarının eşliğinde bütün ülkeyi dolaşabilmekti. Bahisleri kendi eliyle yazardı. Dövüş çukurunun temeli kahkahalarla sarsılırdı. Başkan müzik sesini, havai fişeklerin gürültüsünü bastıran o garip, borazansı kahkahalarından birine attı mı, bizler de gülmek zorunluluğunu duyardık. O susunca içimize bir acı çökerdi. Onun horozları bizimkileri çökertti mi, rahat bir soluk alır, sevinçten haykırmaya başlardık. Horozlarımızı yenilmek üzere yetiştirirdik. Öyle ki bir tanesi bile yüzümüzü kara çıkarmazdı. Zavallı Dionisio Tiguara'nın uğursuz horozunu saymazsak, garip Kudretli'nin boz horozunu bir saldırışta su götürmez bir şekilde yere yıkmıştı. Önce başkan koştu çukura, kazananın elini sıktı. "Sen aslan gibi bir adamsın," dedi tatlı bir sesle. Bunca zaman sonra birinin istemeden de olsa kendisini yenilgiye uğratmasından keyiflenmişti. ''Şu kırmızı horoza kaç para istersin?'' dedi. Dionisio Tiguaran titrek bir sesle ''Horoz sizindir generalim, şeref benim.'' karşılığını verdi. Sonra coşkun kalabalığın, müzik seslerinin, kahraman kırmızı horozu karşılığında kendisine verilen 6 soylu horozu aydınlatan fişeklerin arasından evine yürüdü. Nedense yatak odasının kapısını kilitledi o gece. Bir kantar kabağı dolusu içki içti. Sonra hamağın ipiyle astı kendini zavallı. General mutlu gelişlerinden sonra arkasında nasıl uzun bir ölüler zinciri bıraktığını, çanak yalayıcı muhafızlarının adlarını doğru dürüst çıkaramadığı tanışlarını hain damgasıyla sonsuza dek mahkum ettiklerini bilemezdi ki. Armadillo yürüyüşüyle ardında keskin terden bir iz bırakarak sakalları uzamış, ülkeyi boydan boya tarıyor. Ansızın bir evin mutfağında yardıma hazır bir büyük baba kimliğiyle beliriveriyor. Ev halkını korkudan sapır sapır titretiyordu. Su kabağıyla bakraçtan su alıyor, çorba çanağına dalıp et parçalarını yakalayıp çıkarıyordu. Çok şen, çok doğal bir hali vardı. Girdiği evin bu uğrayışla sonsuza dek damgalandığını düşünmüyordu. Herhangi bir politik hesap ya da sevgi gereksinimi de yoktu bu seferki davranışının kökünde. İçinden öyle geliyordu. Gücü sonbaharının doruğunu yansıtan uçsuz bucaksız bir bataklığa dönüşmemişti daha. Gözlerimizin önünde kaynağından fışkıran deli dolu bir çağlayandı. Ağaçlara elini sallasa yemişler bitiyordu dallarda. Onun buyruğuyla gelişip serpiliyorlardı. Hayvanlarla insanlar esenliğe kavuşuyorlardı. Yağmurun ekinlere zarar verdiği bölgelerden alınıp kurak topraklara götürülmesini buyurmuştu ve dediği olmuştu da efendim, gözümle gördüm. Kendisi daha bu gücüne inanmazken çok önceden yayılmıştı efsanesi. Kendisi daha belirtgelerin, karabasan yorumlayan bilicilerin tutsağıyken, tepesinde bir kuş öttü diye biraz önce çıktığı yolculuğu yarıda kesiveriyordu söz gelimi. Annesi Bendisyon Alvarado çift sarılı bir yumurta buldu diye halkın önüne çıkışını erteliyordu. Her yere peşinden giden, onun asla veremeyeceği söylevleri veren tez canlı senatörlerle milletvekillerini de def etti başından. Çünkü düşünde kendisini bomboş kocaman bir evde görmüştü. Çevresine doluşan gri smokinler giymiş soluk yüzlü adamlar kasap bıçaklarıyla delik deşik ediyorlardı gövdesini, gülümsüyorlardı. Öylesine hınçla saplıyorlardı bıçaklarını. Ne yana dönse ya yüzüne ya gözlerine doğrultulmuş bir kama çıkıyordu karşısına. Bu kurban töreninden pay almaya kararlı, kan içici, güleç, suskun cellatların arasına kıstırılmış görmüştü kendisini. Ama ne öfke duyuyordu ne de korku. Yaşam gücü çekilip gittikçe artan, yoğunlaşan bir erinç duygusu bastırıyordu. Sanki ağırlıksızdı, pırıl pırıl bir saflıktaydı. Katillerinin gülümseyişlerine gülümseyerek karşılık veriyordu. Beyaz badanalı duvarları, öz kanıyla kızıllaşan bu düşler evinde. Evet, onlar adına da gülümsüyordu, kendi adına da. Yalnız düşünde oğlu olarak gördüğü biri, kasığına bir bıçak saplayınca son soluğu da uçtu gitti. Öz kanına bulanmış bir battaniye ile yüzünü örttü. Yaşarken tanımayanlar, öldükten sonra da tanımasınlar. Ama can çekişirken çırpınışlarım, o kasılmalar öylesine sahici gibiydi ki, can dostum Sağlık Bakanı'na bu düşten söz açmadan edemedim. Bakan buna tıpatıp benzeyen bir ölümün, tarihte bir kez daha geçtiğini söyleyerek onu büsbütün şaşkınlığa düşürmüştü. Ya generalim efendim, General Lautaro Munoz'un sayfa uçları dağlanmış koca kitaplarından birinde böyle bir olay okumuştum. Tıpatıp aynısıydı anacım. Üstelik öykü okunurken düşünde unuttuğu bir ayrıntıyı da anımsamıştı. Ansızın başına çöktüklerinde, ortalıkta yaprak kımıldamazken, başkanlık sarayının bütün pencereleri birden açılıvermişti. Hem bedenindeki yaraların sayısı da öyküde belirtilen kadardı, tam 23 tane. Bir haftaya kalmadan korkunç bir rastlantı sonucu düşü doğrulandı. Senato ile yüksek mahkeme, korsanlarla onlara yardakçılık eden silahlı kuvvetlerin saldırısına uğradı. Şanlı atalarımızın görkemli bayrağı yanıp kül olmuştu. Başkanlık balkonundan alevleri gece çok geç saatlere kadar izleyebiliyordu. Yine de General Hazretleri temel taşlarını bile çalmışlar haberiyle çıka geldiklerinde yüzü hiç değişmemişti. Saldırıyı düzenleyenleri herkese ibret olacak bir cezaya çarptıracağına and içmişti. Gel gelelim hiçbiri yakalanamadı. Bize atalarımızın evine tıpatıp benzeyen bir ev yaptıracağına da söz vermişti ama evin kara yıkıntıları ta günümüze kadar hiç el sürülmeden durdu. Bu karabasanın cinlerini def edeyim kaygısıyla kolunu bile kıpırdatmadı. Tam tersine eski cumhuriyetin yasama ve yargı organlarını yürürlükten kaldırdı hemen. Artık yönetiminin ilk yıllarındaki gibi görünüşü kurtarma zahmetine katlanmıyordu. Senatörlere, milletvekillerine, yüksek yargıçlara bol keseden onur ve para dağıttı. Onları mutlu ve uzak bir takım elçiliklere sürdü. Yanında yalnızca bir an başının ucundan ayrılmayan palalı kızılderilinin ıssız gölgesi vardı artık. İçtiği suyun, yediği yemeğin tadına o bakıyor, hep biraz uzağında duruyor, evimde kapıyı bekliyordu. Bu yüzden başkanın gizli sevgilim olduğu dedikodusu yeri göğü tutmuştu. Aslında ayda bir iki kere iskambil falı baktırmak için geliyordu bana. Evet, o yıllarda kendini ölümlü sanıyordu. Kuşkuculuk gibi bir erdemi vardı, yanlış yapmaktan kaçınmıyordu. Köylü içgüdülerinden çok kağıt destesine bel bağlıyordu. Karşıma geçtiği ilk gün kadar kaygılı ve yaşlıydı hep. Tek söz söylemeden, ayaları kara kurbağa karnı kadar pürüzsüz ve gergin avuçlarını önüme uzatıyordu. Uzun el okuyuculuğu sanatım süresince, böyle ellere ne önceleri rastlamıştım ne de sonra rastladım. İki avucunu aynı anda, sessizce ve yalvarırcasına masaya bırakıyordu. Onulmaz bir çaresizlik içinde ve bana öyle tasalı, öyle umutsuz görünüyordu ki, çatlak ayalarından çok yatışmak bilmeyen hüznüyle, dudaklarının titreyişiyle, kuşkunun yiyip bitirdiği ihtiyar yüreğiyle ilgileniyordum. O günlerde bildiğimiz bütün falcılık yöntemleri avuçlarında sımsıkı tuttuğu kara yazgıyı apaçık gösteriyordu. Daha desteği keser kesmez kağıtlar boz bulanık çamurlu suya dönüşüyordu. Fincanının dibindeki telve çamura kesiyordu. Kendi geleceğine, mutluluğuna, davranışlarının akışına ilişkin ipuçlarının tümü silinmişti. Öte yandan onunla alıp vereceği olan herkesin yazgısı açısından hepsi apaçık ortadaydı. Anası Bendisyon Alvarado'yu o ihtiyar halinde, gözleri renkleri bin güçlükle seçerken, ecnebi adlı bir takım kuşlar boyarken görmüyor muyduk? O zehir buğusu saçan odalarda zavallı anacım, kentimiz korkunç bir kasırga ile allak bullak oluyordu. Taşıdığı kadın adına hiç de yaraşmayan bir duruma düşüyordu. Yeşil maske takmış, eli kılıçlı bir adam görmüştük. Acılar içindeydi. Dünyanın hangi bölgesinde olduğunu soruyordu. İskambiller adamın her salı, öteki günlerden daha büyük bir hızla generale yaklaştığını söylediler. "Ya," dedi. "Peki adamın gözleri ne renkti?" "İskambiller bir gözü ışığa tutulmuş şerbet renginde," dediler. "Öbür gözü ise karanlıkta duran şerbet gibi." "Ya," dedi. "Peki neydi bu adamın niyeti?" İşte o zaman son kere İskambillerin sırrını açıkladım ona. "Yeşil maske," dedim, "dönekliktir, ihanettir." "Ya," dedi, "büyük bir güvenle. Kim olduğunu anladım bile. Allah belasını versin," diye haykırdı. Albay Narciso Miraval'miş. En sevdiği yaverlerinden biri. İki gün sonra durup dururken kendi beynine bir kurşun sıkıverdi adamcağız zavallı. Bundan sonra ulusun yazgısı ve tarihi hep İskambillerin kehanetlerine göre ayarlanır oldu. Bir gün eşsiz bir kadın biliciden söz edilinceye kadar. Yanılmak bilmeyen sulardan ölümün sırrını çözüyormuş. General gizlice onu yoklamaya gitti katır sırtında. Eli palalı koruyucu meleğinin dışında tanık almadı yanına. Ta tepelere, bilicinin torununun torunuyla oturduğu tepelere. Üç çocuklu bir torun torunu, geçen ay ölmüş kocası. Gider ayak onu gebe bırakmış. Bilici yarı yatalak yarı kördü. General onu kapkaranlık bir yatak odasının ta dibinde buldu. Kadın ellerini çanağın üstüne tutmasını söyleyince, sular yumuşak, içerlerden vuran duru bir ışıltıyla yandılar. Kendini gördü suda, tıpatıp kendi. Yerde yüzüstü yatıyordu. Rütbesiz şayak bir üniformayla, çizmeleri ve altın mahmuzuyla. "Burası neresi?" diye sordu. Uyuyan sulara baktı kadın. "Bundan geniş bir oda değil," dedi. "Masayı andıran bir şey görünüyor. bir serinletici, denize bakan bir pencere. Duvarlar beyaz, at resimleri var duvarlarda. Ejderha resimli bir bayrak. Ya dedi yine. Kabul salonunun bitişiğindeki yazıhaneyi hemen tanımıştı. Peki kötü mü olacak ölüm diye sordu kadına. Kötü bir hastalık sonucunda mı? Hayır dedi kadın, uyku sırasında, hiç acı çekmeden. Ya dedi yine. Peki ne zaman diye sordu titreyerek. Geceleri rahat uyuyabilirsin dedi kadın. Çünkü benim yaşıma gelmeden sana ölüm yok. 107 yaşındaymış. Yalnız 125 yılı da aşmayacak bu süre general. Ya dedi ve bir çırpıda zavallı hasta kadını yatağında boğuverdi. Kimse ölümünün nasıl olacağını öğrenemesin diye altın mahmuzunun kayışıyla boğdu kadını. Hiç içi yanmadan, ürpermeden, usta bir cellat gibi. Bu dünyada kendi eliyle öldürme onurunu bağışladığı tek canlı. Hayvan ya da insan, savaşta ya da barışta. Bu zavallı kadıncağızdı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 85.